Ayrım 13.
Bütün bunlar aklıma hani daha küçücükken evin içine alınan, bakılıp yetiştirilen ve sonra da günün birinde yeterince büyüyüp güçlendiğinde bütün aileyi yiyen şu etobur bitki hikayesini getirdi. Bahçe duvarı üzerinde iki güçlü hayvanın oturduğunu gördüğümde sallanarak sokaktan aşağıya doğru iniyordum. Yüzlerinde öyle düşünceli bir ifade vardı ki sanki o an evrenin sonsuzluğunu düşünüyorlardı. Bu durum beni biraz keyiflendirdi. Ama aynı anda da denek eksikliğimiz olduğu için veterinerler kuruluyla bu konuda yaşadığımız sorunları anımsadım. Bundan sonra yaptıklarımın bir suç olduğunu bilmiyordum. Çünkü çok fazla düşünmeden şu iki filozofu kolumun altına sıkıştırarak aceleyle laboratuvara geri döndüm ve onları kafese koyup kilitledim. Bana kötü kötü bakıyorlardı. Olasılıkla şimdi artık evrenin sonsuzluğu konusunda düşünmüyorlardır. Şimdi kafamın içindeki hayali yargıca soruyorum. Birçok hayatın kurtulmasının, buna hayvanların hayatları da dahil, bu deneyin başarıya ulaşması bağlı olduğu için kaçırdığım bu iki canlı yüzünden hırsız mı sayılıyorum ben? Bilim adına bazı riskleri göze aldığım için utanmaz alçağın biri miyim ben? Ama kafamın içindeki yargıç susuyor, bana yanıt vermiyor. Bu durum beni yargılamasından çok daha kötü. Çünkü korkudan damarlarımdaki kanı donduran bu sükût, yargıcın değil kurbanların sükûtuydu. 15 Eylül 1980. Fareler batan gemiyi terk ediyor. Zibo bugün bize veda etti. İstifa içinde sıradan bir neden bulmuş. Benim büromda sürdürdüğümüz veda konuşması sırasında adam anlaşılmaz bir bulmaca kitabını andıran şeylerden söz etti durdu. Ancak ben de bulmaca konusunda dünya şampiyonu sayılacağım için bütün işaretleri ve yarı gerçekleri nasıl yorumlayacağımı iyi biliyordum. Buradaki herkesin bana nasıl diş bilediğini, beni yerde sürünürken görmeyi ne kadar arzuladıklarını çok iyi hissediyordum. Olasılıkla başarısız olmam daha ilk baştan beri planlanmıştı. Çünkü Siebold'un benim yanımda çalışabilmek için gönüllü olarak enstitüyü neden terk ettiğini bir türlü akıl erdirememiştim. Daha önce enstitü yüzünden sızlandığını hiç duymamıştım. Birazcık soruşturduğumda eskiden kuşkulandığım gibi onun benim araştırmamda bir yem olduğunu ortaya çıkarmıştım. Ama bu arada çok şey öğrendim. Bugün artık birilerinin benim projemi daha işin başından beri sabote ettiğini biliyorum. Zaten şimdiye dek küçücük bir başarıya bile ulaşamamış olmam oldukça dikkat çekici. Evet, öyle olmalı. Benim işimi bitirmek istiyorlar. Olasılıkla telefonlarım dinleniyordur. Ancak onlara hiçbir şey belli etmeyeceğim. Acı sona ulaşıncaya kadar inatla burada kalacağım. İsterse hepsi beni terk etsin. Onlara ihtiyacım yok. 3.20. Rosalie'nin de onlarla işbirliği yaptığından kuşkulanıyorum. Yoksa neden her gün yaptığı suçlamalarla hayatı bana zindan etsin ki? Tabii ki benim düşüncelerimi dağıtıp işimi yavaşlatmak için. Bu yüzden artık eve gitmeyeceğim. Zaten bu çok aptal bir alışkanlık. Hem bütün geceyi denekleri organize etmekle geçirmem gerekiyor. 29 Eylül 1980. Bugün laboratuvarda Knorr, Gabriel ve benim aramda yüzümüzün gözümüzün morardığı, yara bere içinde kaldığımız filmleri aratmayacak bir dövüşme yaşandı. Şimdiye kadar hiçbir zaman şiddet olaylarına karışmadım. Ama burada dönen terbiyesizlikler karşısında kim olsa gözü dönerdi. Öğleden önce bütün binada yaptığım rutin tur sırasında Doktor Gabriel'i suçüstü yakalamıştım. Çünkü o hiç haber vermeden buraya gelen şu sersem Knorr'a sanki burada patron ben değil de oymuş gibi bence bizim sırrımız sayılan deneylerin aşamalarını baştan sonuna kadar anlatıyordu. İkisini böyle samimi biçimde enseledikten sonra birden kan beynime sıçradı. Onların üzerlerine atladım ve rastgele vurmaya başladım. Casuslar kendilerini korumaya çalışıyordu. Ancak bende cengaver gücü vardı, sonunda asistan ve laborantlar gelip bizi ayırıncaya kadar onları iyice benzettim. Bu onlara iyi bir ders olsun. Sürekli yürütülen bu ispiyonculuktan bıkmıştım artık. Bu nedenle eğer gerekirse laboratuvarı kendi başıma savunmaya kesin kararlıyım. 17 Ekim 1980. İsviçre'den gelen mektup ve telefon terörüne hiç kulak asmıyorum. Laboratuvar için günlük masraflar ödeneğini bile kestiler. Artık binada benim dışımda bir asistan biyologla iki laborant çalışıyor. En utanç verici haberse bugün ulaştı. Yılbaşından itibaren yerime Knorr alacakmış. Böylece projenin, enstitünün iğrenç, entrika ve gizli hesaplarına kurban gittiği yolundaki kuşkularım da bütünüyle kanıtlanmış oldu. Bundan böyle görevim yalnızca Pharmarox için kaynak taraması yapmakmış. Başka hiçbir şey yapmayacakmışım. Benim başarımın üzerinde şu iğrenç leş kargası Knorr oturacak. Ancak benim göstereceğim tepkiyi pek düşünmediler anlaşılan. Buraya geldiklerinde onları silahlarla karşılayacağım. O zaman amacımın ne olduğunu anlamak için her yere dinleme mikrofonları yerleştirip binaya arka arkaya siyah limuzinli casuslar yollasınlar da görelim bakalım. Gelecek hafta sakin sakin kendi başıma çalışabilmem için burada çalışan herkesin işine son verdim. Onların pis paralarına ve personeline ihtiyacım yok benim. Kimseye ihtiyacım yok. Ara sıra duvarlarda beliren şu tuhaf formüllerin ne anlama geldiklerini keşke bilebilsem. Kasım. Yalnız başına çalışmak harika bir şey. İnsan radyoyu sonuna kadar açabiliyor, istediği kadar içiyor, istediği her şeyi yapabiliyor. Dikkatle gözlemlendiğimi bir an bile aklımdan çıkartmamam gerektiği halde şu sabotajlar ve casuslar olmadan çok daha hızlı ilerleyebiliyorum. Elbette beni gözetliyorlar, yoksa onlar bu laboratuvarı neden bana bıraksınlar ki? Elbette onlar bana her gün bir mektup yollayarak binayı boşaltmamı istiyorlar. Ama onlar bu yüzden polise gitmiyorlar. Neden acaba? Neden acaba? Onların karanlık planlarını çok iyi biliyorum. Onlar kaçık birinin bulmayı istediği ve onların da bulmayı istedikleri şeyi bulana kadar araştırma yapılmasını istiyorlar. Bu arada hayvanları organize etme işini hiç aksatmayan bir huşu içinde sürdürüyorum. Yaptığım işe saygı gösteren bir onlar vardı zaten. Ne kadar cesurca ve karşı koymadan bedenlerini bana emanet ediyorlar. Şu birazcık yemek için ne kadar müşekkirler ve bilime yaptıkları paha biçilmez hizmete karşılık kendi hayatlarını ne kadar da değersiz görüyorlar. Günde ortalama 7 tane hayvan tüketiyordum. Karışım hala yapıştırma etkisi göstermediğinden yaptığım ameliyatlara devam ediyordum. Bedenlerinin her yerini kesiyordum. Boyunlarını, makatlarını, bağırsaklarını, adalelerini, gözlerini, her yerlerini kesiyordum. Akıl ettiğim üreme programı sayesinde bazı dişiler yavruladı da. Yedek hayvan sayısı korunmuş oldu. Sırrını hala ele vermemesine karşın elbette en çok Claudandus üzerinde çalışıyorum. Artık ara verip laboratuvarı temizlemem gerekiyor. İçerisi korkunç derecede kan ve hayvan kadavrası kokuyor. Kasım. Roseli, ah benim zavallı Roselim. Benim için tasalanma sen cesur kadın. Az önce kapının önünde durup uzun uzun zili çaldın. Gizlice seni pencerenin arkasından izlediğim halde sana kapıyı açmadım. Açık seçik görebiliyordum, yüzün allak bullak olmuştu. Seni her şeyden çok seven kocan, işini tamamladıktan sonra sana geri dönecek ve sonra her şey yine eskisi gibi olacak. Eskisi gibi mi? Eskiden nasıl olduğunu artık hatırlamıyorum ki. Şu an gece mi, yoksa gündüz mü, buna bile karar vermekte ne kadar büyük güçlük çekiyorum. Ah Roseli, kanın ne kadar büyük bir çekim gücüne sahip olduğunu ve memeli bir hayvanın vücudunun insanlarınkine ne kadar benzediğini biliyor muydun? İnsanın benim uzun süredir yaptığım gibi kanla ve kesik bedenlerle bu kadar çok meşgul olmaması lazım. Yoksa insanın başı bir hoş oluyor. İnsan uyuyamıyor, uyusa bile gördüğü korkunç kabuslar onu bir türlü rahat bırakmıyor. Çünkü bu kabuslarda sürekli kesilmiş bedenler canlanır, seni suçlayarak açık yaralarını sana göstererek bağırırlar. Yapıştır bunları, yapıştır bunları. Ama sen bütün bu kesikleri yapıştıramazsın. Çünkü elindeki yapıştırıcın yine işe yaramaz. Ama yaralar içindeki bu küçük bedenler giderek daha yüksek sesle bağırmaya devam ederler. Yapıştır, yapıştır. Bizi yine bütün yap. Sonra çığlık atarak kanter içinde uyanırsın. Ancak gerçeğin içinde de rahat yüzü göremezsin. Çünkü bütün kesik bedenler senin yanı başındadır ve üstün başın onun kanlarıyla ıslanmıştır. Cehennemin sonsuz sayıda versiyonu vardır Rosalie. Hepsi de ölmeden önce başlarlar. Clyde Anderson'a sor hele bir kez. O da bunu onaylayacaktır. Sık sık onun kafesinin önüne oturarak saatlerce onu izliyorum. Dahası bazen bütün gün yapıyorum bunu. Burada acı çekmeye başladıktan sonra epey değişti. Hem de yalnız fiziksel olarak değil. Bana sanki bir insanmış da her şeyden haberi varmış gibi nefretle bakıyor. Evet, onun gözlerinde insanımsı bir şey var. Bana öyle geliyor ki artık o masumiyetini yitirdi. Delirdi galiba. Ama bazen sanki benimle konuşmak istiyormuş gibime geliyor. Ama o bana ne söyleyebilir ki? Çektiği acılardan şikayet mi edecek? Yoksa benden merhamet mi dileyecek? Hayır, hayır, ben bu tür şeyleri dikkate alamam. Ben bir bilim adamıyım, ne yaptığını bilecek durumda olan memeli bir hayvanım ben. Rosalie, benim sevgili karıcığım, kesinlikle yine bir araya geleceğiz, inan bana. O zaman çok daha güzel bir durumda olacağız. Ben Nobel ödülünü alacağım ve devamlı televizyona çıkacağım. Hiç tanımadığın insanlar beni sokakta durdurup kutlayacak, hastalarda teşekkür edecekler. Teşekkürler Profesör Pretorius. Teşekkür ederiz. Claudandus'a teşekkür ederiz. Çünkü bu yapıştırıcı hepimizin hayatını kurtardı, diyecekler. Hayvanlar da bana teşekkür edecek ve şöyle diyecekler. Teşekkür ederiz Profesör Pretorius. Önce bizleri kestiniz, sonra da diktiniz. Bunun için size teşekkür ederiz. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Kasım. Sevgili Claudandus, gel de konuk ol bana. İçinde barındırdıklarını göster bana. Açık yaralar, iğrenç uğurlar. Bedenimi keserken neşter sanki kayar. Öğrenmek istediğim tek şey, sevgili dostum, nasıl sırlar saklıyor şu senin değerli postun? Profesör Julius Pretorius, çığır açan doku yapıştırıcısı Claudandus'un mucidi. 1981 yılı, Biyoloji Dalı Nobel Ödülü. Incredibilis vis ingeni. Kara, kapkara aralık. Yapışmıyor, asla da yapışmayacak. Bütün ameliyatlarda çevremde uçuşup duran şu şeffaf, garip hayvansı yaratıklardan olan ruhlar bile bu gerçeği durmaksızın bana fısıldayıp duruyorlar. Defolun, defolun gidin piçler diye bağırıyorum. Ama onlar ameliyat masasının çevresinde uçuşmaya devam edip fısıltı gibi çıkardıkları sesleriyle bana gülüyorlar. Bunlar şu benim ilacın içine de sızdılar. İlaç bu yüzden etkili olamıyor galiba. Araştırmalarıma ısrarla devam edeceğim. Hiç kimsenin ve hiçbir şeyin beni durdurmasına izin vermeyeceğim. Gece çalışmaları için denek temin etmede yetersiz kaldığım için bundan böyle bütünüyle kendi ürettiklerimle yetinmek zorundayım. Bu konuda da pek sorun yaşamıyorum. Düşlerimde henüz doğmamış mükemmel bir ırk var. Süper bir ırk bu. Bu da Kolomb'un yumurtasının ta kendisi. Acaba Claudandus hala üreyebilecek durumda mıdır? Hazreti İsa'nın doğumuna göre 1980. Parçalanmış iç organlar, oyulmuş gözler, kopartılmış kuyruklar. Sayın Profesör, acaba temiz bir şekilde kesilen bir kafa gövdeye yeniden bağlanabilir mi? Sevgili öğrencilerim, bunu bir deneyelim bakalım. Profesör Pretorius, acaba kesilen bir ayak, zavallı hayvan sonradan topallamayacak biçimde bacağa yapıştırılabilir mi? Çok saygıdeğer Nobel Ödülü Komitesi, bunu bir deneyelim bakalım. Profesör, bir arabanın kafadan çarpışması sırasındaki simülasyonda kullanılarak yaralanan bir hayvanın sizin şu doku yapıştırıcısıyla yeniden bir araya getirilebileceğine inanıyor musunuz? En küçük bir kuşkun bile yok. sevgili televizyon izleyicileri. Ama biz yine de bir deneyelim. Ey ruhlar, çekilin başımdan. Şeytanlar, beni rahat bırakın. Ben yalnızca iyi şeyler yapmak istedim. O bugün konuştu. Evet, Claire Dundas benimle konuşuyor. Harika değil mi? Konuşabilen bir hayvan. Ayrıca bu benim buluşum. Bu nedenle kesinlikle Nobel ödülünü alırım. Ama ne? Ne dedi o? Ne demişti bakayım? Bir türlü anımsayamıyorum. O kadar ciddi ve kısık sesle sert sert konuşuyordu ki. Hiç şakası yok bu hayvanın. Onu kafesten çıkartmamı ve kendisiyle kapışmamı söylememiş miydi bana? Böyle mi söylemişti? Of, her şey bir bir geçiyor gözlerimin önünden. Laboratuvar yavaş yavaş pembe bir buluta dönüşüyor. Claire Dundas'ı kurtarmak zorundayım. 7. bölüm. Burada yazdıklarınız gerçekten çok etkileyici Sayın Profesör. Peki ama hiç suçları olmadığı halde günün birinde enselerinde sizin şu mucize yapıştırıcınızla bile kurtaramayacağınız hatırı sayılır yarıklar oluşan türdeşlerimin bu korku filmiyle ne ilgileri var? Ama bunun yanıtı çok basit sevgili Francis. Hatırlayacak olursanız laboratuvarda geçirdiğim şu takdire değer zamanımın son aylarını yoğun olarak sizin türünüze ıslah etmeye adamıştım. Evet, avcılık konusundaki içgüdüleri biraz tutarsızlık da gösterse gerçekten de çok gizli olan süper ırkı üretebilmeyi başardım. Bu üretimin ürünü olan dişi de bu sıralar düzenli aralıklarla bölgesinde turlayıp ona arkasını dönenlerin hepsini ensesinden yakalıyor. Evet, müthiş bir şey. Ama ne yaparsın, bu onun özelliği işte. Gerçekten çok heyecan verici bir çözüm, öyle değil mi? Profesör, bu anlattıklarınız açıkça delilik. Araştırma yaptığınız konudaki başarısızlığınızdan da rahatça anlaşılabileceği gibi anlamını yitirmiş korkunçluklar artık sizin kanınıza işlemiş galiba. Şu süper ırk konusu bana çok aptalca geldi. Birincisi, oldukça özel hem de olağanüstü özelliklere sahip bir ırkın yetiştirilmesi için çok uzun süren bir iş. Daha doğrusu seçilmiş hayvanların nesiller boyu üremelerini gerektiren bir çabadır. Oysa sizin zamanınız çok azdı. İkincisi, mükemmel bir tür yetiştirme arzusu günlükte oldukça muğlak belirtilmiş. Ancak katil bir ırk yetiştirilmesinden hiç söz edilmemişti. Üçüncü noktada katil ırk, diyelim ki böyle bir tür gerçekten yetiştirildi, olasılıkla laboratuvarın kapatılmasıyla sona erdi. Ve hayvanlar da yine eski vahşi yaşamlarına döndüler. Lütfen bu masalları artık bir kenara bırakın da gerçeği anlatın bana. Doğru, biraz uydurdum. Ama şimdi gerçeği anlatmak istiyorum. Şu tüylü kulaklarını aç da dinle bakalım. İtiraf ediyorum. Katil benim. Bildiğiniz gibi 1980 yılının sonlarında yaşanan korkunç olaylar günlükte oldukça belirsiz anlatılmıştır. Bu da kuşkuların artmasına neden oluyor, yoksa olmuyor muydu? Evet evet, bilimsel etkenliklerimin sonunda deli gibi olmuştum. Şu çorba ve sizin türünüz, özellikle de Claire Dundas'ın gen yapısı üzerinde yapılan bitmek tükenmek bilmeyen çalışmalar aklımın son kırıntılarını da yok etmişti. Bütün dikkatinizi türünüzün üzerinde yoğun olarak yaptığım çalışmalara yöneltmelisiniz. Bu çalışma benim psikolojik dengemi alt üst etti doğrusu. Siz küçük şeytanlara aptalca bir sevgi duymuş olmalıyım. Uzun lafın kısası, hayatımın en büyük fiyaskosu sonucu ne tımarhaneye ne de mezarlığa girdim. Tam tersine sağlığım bir şizofreninki kadar yerinde, etrafta tıpkı operadaki hayalet gibi dolaşarak ardı ardına Filistleri öldürüp duruyorum. Neden? Aklımı kaçırdığım için, hem de bütünüyle kaçırdığım için, anlıyor musunuz? Ve de çok tehlikeliyim ben. Bu arada kendimi elbette ustaca gizliyor, hayvan davranışlarını tam tamına dikkate alarak kurbanlarımı onların kullandıkları bir yöntemle, yani onları enselerinden ısırarak öldürüyorum. Dahice değil mi? Korkarım profesör, siz kendi inandığınızdan daha çılgınsınız. Çünkü siz daha kendi düş dünyanızı bile denetleyemiyorsunuz. Cidden sizin şu operadaki hayalet saçmalığınıza inanmamı beklemiyorsunuz değil mi? Bakın, sizin yalanlarınızı ortaya çıkartmak çocuk oyuncağı. Aslında bayağı aptalca ve mantıksız bir varsayım. Ama diyelim ki siz aklınızı kaçırdıktan sonra benim türümden olanları enselerini ısırarak öldürmek için gerçekten hayaletleştiniz. Peki bu kadar süredir neredeydiniz? Neyle beslendiniz? Nereden baksanız aradan 8 yıl geçmiş. Hiç hasta olmadınız mı? Siz küçük bir hayvan değilsiniz ki. Yoksa masum felidaların arkasından büyük olasılıkla 4 nala koşup onları kovalarlarken birileri sizi mutlaka görürdü. Görünüşe bakılırsa gerçekten sizin kafanızdan birkaç tahta eksik. Ki bu da bu kadar karmaşık ve zaman isteyen işleri yapabileceğiniz durumda olmadığınızın bir göstergesi sayılır. Benim başka bir teorim var. Siz şu Frankenstein laboratuvarlarında veterinerler kurulunun izin vermediği deneyler yapıyordunuz. Kendi gözlerimle görmüş olduğum gibi bu yasak deneylerin kanıtları hala ortalıkta duruyor. Benim çok sevdiğim, bu arada aynı biçimde öldürülmüş olan Felicita adlı kız arkadaşım bir düş gibi de olsa bana sizin şu araştırma mekanınızda, hadi diyelim laboratuvarınızda son aşamada bir isyan çıktığını ve bazı kobayların kaçtığını anlattı. Gerçek şu, kurbanlar insanlıktı. Hayır, hayvanlık dışı deneylerde hayatlarından oldular. Ancak Farmaros'taki sorumluluklar kendi çöplüklerinde olup biten hayvanlara işkence rezaletinin ne pahasına olursa olsun kamuoyunda duyulmasını ve işin içine kendi isimlerinin karışmasını engellemek zorundaydı. Bu nedenle önce baş düşmanınız Knorr'un sizin yerinize getirilmesi planlanmış da olsa bu alandaki çalışmalar tamamen durduruldu. İş işten geçtikten sonra şu büyük adamlar denetlemedikleri aylar boyunca burada nasıl bir pisliğe neden olduklarını fark ettiklerinde laboratuvar hemen kapatıldı. Kapıdaki levhada alelacele söküldü. Ve şu doku yapıştırma şirketi adeta çürümeye terk edildi.